Ayrım 2.
Havada bulut. Sait Faik Abasıyanık. More bari güzel olsa. İşte güzel oldu. Şimdi Yorgiyamo sayende ben de gün göreceğim diyor anası. Sayesinde gün görecek. Bu ömrünce kendinden genç delikanlıları ayartıp gezmiş kadın 60'ından sonra nasıl bir ömür istiyor? Nasıl bir ömür acaba? Pırıl pırıl yağlı boya yastıklar, divan, halılar, çalar saat, kanepeler pembe olacak, yorganlar sarı, pijama ipekten. Eve gelen giden belli değil. Bir akşam bir büyük memurun geldiğini, öbür akşam şişman adamın bir masa hazırlattığını bir görse koca karı, taramayı eliyle bir yapsa, rakıyı yumruğuyla bir açsa. Üzülüyor ama üzüntüsü kızının esmer güzeli olmasına. Karıyı bazen de tutamak tutar gibi bir ana muhabbeti tutmadı da değil. Tuttu ama bu sefer dülger istemedi. Yok dedi, anasını istemem. Parasını ay be ay vereyim, odasında otursun. Başıma bela istemiyorum. Dünya güzeli olsa ben de aşktan çıldırsam o kadınla geçinemem. Kız, böyle ana bırakılamaz diye düşündü. Sahi bırakılamazdı. Ya dülgeri sevmezse, ya bir komşunun güzel çocuğuna, ya dülgerin bir arkadaşına göz koyuverirse işini kim kolaylaştıracak? Bu korkunç surette müsamahakar ana bırakılır mı? Bir ara yağmurlar öyle yağdı ki kulübeyi sular bastı. Kızcağızın bir yeni elbisesi vardı. Onu da sel alıp götürdü. O zaman saçları bir yantinli, ayakları iki parmak kalın lastik papuçlu, saçları moda üzere taranmış çocuklar Yorgiya'yı öylesine unuttular ki kız sanki dünyayı çırılçıplak görmüş gibi oldu. İlk defa çıplak erkek gören bir bakire korkusu duydu. Ana, ben daha hayat göreceğim diyemedi. Hayatı biliyordu. Adamı bir çalgılır meyhaneye götürüyor, rakı içiriyorlardı. İnsanın gözü erkeğe öyle candan bakarken, kendinden öylesine bir tatlı şey isterken görüyordu ki dayanamıyor, alsın gitsin, istediği bir şey mi sanki deyiveriyordu. Dülger de bu istediğini kızdan almamış değildi. Başkaları kendinden evvel almış olsalar bile, kız eğer kendisini sevseydi Dülger'e birçok şeyler daha bırakmış olacaklardı. Bu sefer komşu kızları, çirkin, koca bulamamış komşu kızları bu işe gülü gülü verdiler. Ama pek çirkin herif Yorgiyamo dediler. Kız direndi. Kısmetmiş dedi. Fayda vermediğini gören kızlar, doğru doğru Yorgiya kısmetmiş. Kısmetten fazlası olmaz. Hem daha sonra canım. İşte bu daha sonra yüzünden Yorgiya tekrar düşünmeye daldı. Dülger'in korkunç gözleri vardı. Ya onlar fırıl fırıl dönmeye başlar, akları kızarırsa? Bu ihtimal Yorgiya'yı pek korkuttu. Evlenmedi. Evet, sen küçükken, sonra canım. Ben küçükken bir gün eve su lazım oldu. Annem bana kovayı verdi, çeşmeye gittim. Dolapdere'deki çeşmeye. Hani biliyorsun ya, çeşme başı kalabalıktı. Dinliyordum. Aman ne laflar söylemiyorlardı. Türkçe biliyordum ama lakırdıları anlamıyordum ki. 9 yaşındaydım o zaman. Biri ötekine namussuz diyordu. Öteki sensin namussuz diye karşılık veriyordu. Namus üzerine ben çok düşünmüşüm. Biz Rumca namusa tini deriz. Çeşme başında şöyle konuşuyorlardı. Senin alnının damarı çoktan patlamış kızım. Patlasan da çatlasan da Hüseyin benimdir. Hüseyin'in senin olsun gözüm yok kızım, bana bir erkek yeter. Sana mı? Yeter mi? Allah'ım güleyim bari. Bir erkek yetermiş. Kızım sen 5-10 erkekle doyar mısın? Ben de erkeğin ekmek, et, pirinç, un gibi bir şey olup olmadığını düşünüyordum. Doymak diyorlardı canım. O sırada bir bekçi geldi. Kadınlar ayıp ediyorsunuz. Ona sen sus dediler. O da onlara bağırdı. Namussuz orospular. İşte o zaman namusun ne demek olduğunu anlasaydın. Kim anlattı ki namusu anlayayım? İnsanın damarında şeytan gezinmeye başladı mı, başlıyorlar namustan bahsetmeye. Artık o şeytan gezinen mahluk namus dinler mi? Şeytan da paradır beyim, para. Sonra sıra bana geldi. Ben de kovama suyu doldurdum. Kovayı yere bırakmış, şimdi büsbütün kavgayı azıtmış kadınları dinlemeye hazırlanırken bir aralık kovamın içine baktım ki aman ya Rabbi, suyun içinde bir beyaz bulut yüzmüyor mu? Ne sevindim. Ahmet bilemezsin ne sevindim. Deliler gibi oldum. Çocukluk değil mi? Kovayı koşa koşa eve götürüyordum. Koşa koşa mama mama diye haykırıyordum. Mama mama. Karşımızdaki kömürcü Hristo siyah sürmeli kırmızı gözleriyle sokağa fırladı. 9 yaşındaki çocuk bacaklarıma bakarak söylendi. Ne oldu kara kız, ne oldu? Sen karışma dedim. Hiçbir şey olmadı, sana ne? Bu herifi sevmezdim. Sonra pişman oldum. Ona da hazinemden bahsetmesem bir şeyler kaybedecek gibiydim. Götürüyorum. Havadaki bulutu kovama doldurdum. Götürüyorum. Kömürcü Hristo evvela bir şey anlamadı. Şaşkın şaşkın bu sefer yüzüme baktı. Ne bulutu kızım? Bayağı bulut. Yüz yuvarlak, bembeyaz bir bulut. Şimdi anlamıştı artık. Çocukluk geçirmeyen var mı? Kim bilir, belki o da bir gün kova ile evine bir güneş götürmüştü. Sizin evden içeriye o bulut girmeyecek. Vay dedim. Ya sen görürsün bak. Haykırdım. Mama, mama. Bulut suda sallanıyordu ama hala oradaydı. Görüyordum onu. Kulübeden içeriye deli gibi girdim. Anam çamaşır teknesinden ellerini çıkarıp şaşkın şaşkın bana baktı. Ben kulübemizin tek odasının ortasına iki elimle sıkı sıkı kavradığım kovayı bıraktım. Bulut anam dedim, bulut. Annem aptallaşmıştı. Hani nerede? Eğilip ikimiz de kovaya baktık. Tavanın is bağlamış saçlarından su simsiyah kesilmişti. Saatlerce beni susturamadılar. Bulut'u evine götüremediğini hala üzülür mü yorguyam diye yüzüne bakardım. Evet, hala üzülürdü. Ah, kapının önünde şık bey çocukları geceleri sana ıslık çalmasalar, yanaklarından öpmeseler, seni kovama koysam da evime bulut gibi götürsem. Kulübenin penceresinden sokağa bakardım. Vangelistra Kilisesi'nin çan kulesi görünür. Bakkal Niko ismindeki tahsili acayip adam, karısı Evdoksiya, polis Hasan Efendi, podesüet ayakkabılı, saçları parlak bir delikanlı geçerdi. Birdenbire kömürcü Hristo dükkanından fırlar. Kovada bulut götürülmez efendi, der gibi suratıma bakardı. Köpekli adam okumasını bitirdi. Şunları anlattı. Ben çok yalnız yaşıyordum. Yorgia'yı sarhoş olduğum bir gece evvelce tanıdığım bir kız tanıttı. Gizlice bana, vallahi bu akşam ilk sana getiriyorum. Fabrikada çalışıyordu. 15 gündür çalışmıyor. Bugün kandırabildim. Daha kıza dikkat et, demişti. Karidesçinin evine gittik. Sonraları her hafta oraya giderdik. Benim öğrendiğime göre Yorgia bir anasıyla yaşıyormuş. 15 gün evveline kadar çalışıyormuş. Birçok korte yapmış. Yapmış ama benim gibi yaşlı adamlara ilk defa geliyormuş. Yani açıkçası beğenmediği, para için geldiği ilk adam benmişim. 35 yaşındaydım. İhtiyar mıydım beyefendi? Benden başka bir yaşlıya, hatta gence gitmemesi için elimden ne gelirse yapmaya karar verdim. Birdenbire her şeyi hoşuma gitmişti. Ama ben onun birdenbire hoşuna gitmemiştim. Ağır ağır hoşuna gider miyim acaba? Buraları düşünmedim. Düşünmedim, hemen o gece ona aşık oldum. Aşık olup olmadığımı da iyi bilmiyorum. O sıralarda yazmış olduğum şu hikayemi dinlemek lütfunda bulunursanız. Büyük hülyalar kuralım. Öyle hayaller kurardı ki, hakikat olmamaları için hiçbir sebep yoktur. Kendi kendine derdi ki, bu kurduklarım hakikat yapmak için insanların biraz daha iyi olması yetmez mi? İlk görünüşte hakkı var gibiydi. Evet, adeta hakkı vardı. İstediği sanki neydi nihayet? Geceleri uyuyamıyor, düşünüyordu. Şimdi çocukluğunda kurduğu hülyaları kurmuyordu artık. O çocukken bir çiftlik sahibi olmak isterdi. Tavukları, kazları, ördekleri, bir de tavus kuşu isterdi. İnekleri, buzağları, içine yaban ördekleri dolan gölümsü bataklığıyla, çitilerine doldurulmuş mısır başaklarıyla, yanık yüzlü çoban çocuklarıyla bir çiftlik. Çiftliğin az ilerisinden bir nehir geçerdi. Bir tepeden bu nehrin güneş içinde kıvrıldığını, bir yerde kaybolup öteden tekrar bütün genişliği, pırıltısı, haşmetiyle geçtiğini bir at üstünde seyrederdi. Sonra bir dananın kendi yağıyla bir kazığın üstünde kızartıldığını, bir adamın köy havaları söylediğini, güzel bir delikanlı ile kara beyaz dişli tatlı bir kızın düğünlerini görürdü. Böyle bir çiftliğe çocukluğunda çok mu davetliydi? Burasını unutmuştu. Daha büyüyünce bu, hemen hemen bir arazi sahibi, hemen hemen bir ağa, bir bey olma arzusu ondan geçip gitmişti. Şimdi kasabadaki küçücük evlerinde tavukları, piliçleri bir pencere önünde uzun uzun seyretmekten hoşlanmaz olmuştu. Şimdi yine yatağa yatınca uyumadan evvel hülya kuruyordu. Kuruyordu ama bir bakkal dükkanı açmak isterdi. Bu dükkan yol kenarında bir bakkal dükkanıydı. Şehirden hariçteydi, şose boyunda. Köylüler kıl torbaların, patlak çuvalların içinde peynirler, cevizler, mısırlar, yumurtalar getirir, o ellerini sokar bakar. Şehre kadar gitmenize lüzum yok derdi. Ben alırım. Benim verdiğim fiyatı da kimse veremez şehirde. Çoğu muhakkak şehre inmek, piyasayı öğrenmek isterdi. Çok defa da saf bir kadıncağız, bu da sana nasipmiş deyiverirdi. Al, sen de kazan. Allah senin ekmeğini de bizim yüzümüzden halk etmiş. Ekseriya ucuza kapatırdı. Böyle bir dükkan onun akrabalarından birinindi galiba. Liseye girdiği zaman bu hülyaları çoktan unutmuştu. Ara sıra o çiftlik beyi olmak arzusunu hatırlardı. ama şairane bir şekilde hatırlardı. Ovaya nazır kütüphaneli, çini sobalı, üç tarafı cam kapılı bir odada oturur, sabah sis içindeki ovaya karşı yazı yazardı. Alabildiğine ufka kadar onundu. Herkese iyilik yapıyordu. Gençleri birbirleriyle evlendirir, 40 gün süren düğünler yapardı. Çepçevre etrafında fukara namına kimse yoktu. Çiftlik güzel, sıhhatli yapılar ve insanlarla doluydu. Ama şose başı bakkal dükkanını öylesine unutmuştu ki, hayatının bir devresinde uyumadan evvel gördüğü bu kötü rüyayı hatırlamamak çok ister, hatırlamazdı da. Şimdi artık mektep arkadaşlarının bir tanesine göz koyuyor, onu bütün arkadaşlarından daha çok sevmek, onun için fedakarlıklar etmek, onu da kendini de fedakarlıklar yaptıracak şekilde sevdirtmek, böylece muhayyel olmayan iyi, güzel yüzlü arkadaşla tam bir dost olmak istiyordu. Çiftlik işine, bakkallığa yalnız özenmiş olduğu halde bu dostluk arzusunu bir de oluş haline getirmek istemişti. İşte o zaman hakikatle karşı karşıya geliverdi. Hakikat insanlarda ve onlarla olacak münasebetlerdeydi. Dost olmak istediği arkadaşı bir müddet sonra onun sırasının yanında yer almış, hemen hemen her şey hakikat gibi olmuşken bir akşamüstü sırasının içinden bir pergel, bir gece mütalasında bir defteri, bir teneffüs esnasında kol saati kaybolmuştu. Bunlara da sesini çıkaramamış, bir türlü dostunun bunları aşırdığına tamamen inanamamıştı. Fakat öteki, bütün bunları bir zaaf sayarak bu sefer ondan borç para almış, ödememiş, cebinden mendilini, yakasından rozetini göz göre göre almıştı. Ona bunlar da vız gelmişti. Bir gün onun tarafından gelen bir iftiraya uğradı. Arkadaşı bir yazılı imtihanda, dizindeki kitaba baka baka yazarken, hocanın şüphelenip kendi taraflarına geldiği bir sırada kitabı onun dizlerine kaydırıvermişti. Sıfır almıştı. Buna da fazla içerlemedi. Yine beraberlerdi ya. Bazen hakikaten bir dost gibi oluveriyordu ya arkadaşı. Hiç olmazsa yalnız değildi. İçine akşamüstü bir gariplik bastığı zaman yüzüne bakacak, lakırdı söyleyecek, iyilik yapacak, teneffüste kol kola gezecek birisi vardı ya. Fakat biraz aklı başına gelir gibi olmuştu. Borç para vermiyordu. Gözünü kilitlemeden bir yere gitmiyordu. İşte o zaman en büyük ihaneti gördü. Sıra arkadaşı onu bırakıp başka birisinin yanına gitti. Darülfünun'a girdiği zaman bütün hülyası bir hoca, bir alim olmaktan ziyade inanmazsınız bir kahveci dükkanı açmaktı. İstanbul'un tenha bir semtinde üç kestane ağacının ortasında bir kahve hatırlıyordu. Güzel, haşarı bir çırak ciyak ciyak bağırırdı. Orada imtihanları hazırlanırlardı. Kestane ağaçları hışırdar, çırak haykırır, bir müteakit esner, bir minare boylu boyunca omuzlarına yaslanırdı. Bunlar dört sıra kahveydi. Ortadaki boştu. Üstünde kiralık levhası asılıydı. Gece yatağında bir dersin boşluğunu, kıymetsizliğini anladığı zaman ertesi gün gelir, kahve hala kiralık mıdır diye bakardı. Ona Darülfünun'da Uygurca öğretmeye kalkmışlardı. İçine fenalıklar basardı. Fransızcayı öğretemezler, Uygurca öğretmeye kalkarlar. Uygurca öğrenmeye bir türlü de becerememeye başladığı bir gün, burada bir mahalle köpeğinin yanında küçük çırağın karşısında ağlamıştı. Çırak, İmtihanı veremedin galiba ağabey demişti. Veremedim İdris demiş, sonra gözlerini o kiralık kahveye çevirerek ilave etmişti. Ben de bir kahve mi açsam ne yapsam? İdris, sana çırak olurum abi diye atılmıştı. O akşam ne güzel uyumuştu. Sabahleyin İdris'i dükkanı açmış bulmuştu. Geldin mi abi demişti. Sana bir kahve pişireyim mi? Siftah ettin mi diye sormuştu. İdris, yok demişti. Öyleyse bırak, benden başlamayalım, uğursuzum. İdris bardaklar fincanlarla birlikte şıngır şıngır gülmüştü. İşte şimdi de bir kız seviyordu. Artık kahvede açamazdı. Şimdi oturup yazılar yazıyordu. Bir halt karıştıramazdı. Ayda yılda bir iki dostunun okuyacağı şeyler yazmaktan başka. İşte şimdi bir kız seviyordu. Günlerdir konuşuyorlardı. 5-10 parası vardı. Bu paranın hatırı için kızın ona yapmadığı kalmıyordu. Bazen seviyorum seni diyor, her taraf donanıyordu. Bazen senin nereni seveceğim diyordu. Aynaya bakıyor, bir türlü sevilecek bir yerini bulamıyordu. Hadi içindeki şehirde bütün bayraklar iniyor, bir karartmadır başlıyordu. Bir hafta gelip nişanlanalım diyordu. Haftaya bir bahaneyle onu aldatıyor, ayrılacak gibi olsa kıskançlığını tahrik ediyor, eskisinden bin misli fazla sevmeye başlıyordu. Koparıp koparıp tazelenen, oynanan bir şey, bir yılan kuyruğu, bir ağın içinde çırpınıp duruyordu. Ama yine de hayal hakikatten daha kolay, hakikatten daha doğru olduğu için şaşırıp kalıyordu. Sanki ne olurdu? Bir iş bulamaz mıydı? 70-80 liralık bir şey. İşte bu hayal hakikat olamayacak kadar büyük bir hayal midir derdi. İşte sevgilim, bu hikayedeki adamın işi olmadı. Çünkü bu adam iyi, hayalperest bir adamdı. Ama yalnız olacak şeyleri, ufak şeyleri, kendi ufacık saadeti için hayal eden bir adamdı. Küçük şeyleri hayal etmemeliyiz. Bir fakir ailenin küçük bir çocuğunu tanırım. Elektrik mühendisi olacağım derdi. Ailesi medresede yatıp kalkarlardı. Babası hamaldı. Elektrik mühendisi oldu. Paşa olacağım dese paşaydı. O zaman ihtikar modası yoktu. Yoksa şimdi 400 binlikti. Bir zengin çocuğu tanıdım. Eha Bey, biz de çöpçü filan oluruz derdi. Olamadı. Hırsızlıktan mahpushanededir. Büyük hayaller kuralım sevgilim. Ben şimdi böyle yapıyorum. Tertemiz bir şehirde, asfalt caddeler üstünde, dibinden metrolar geçen, üstünden kolosal otobüsler uçan, muazzam eğlenceli bir şehirde seninle yaşamak istiyorum. Yazıların bize yaşamak için lazım olanı getiriyor. Büyük kahvelerde çay içiyor, temiz lokantalarda kolalı peşkirlerle yemek yiyor, latif rahiyalı şaraplar içiyor, tertemiz bir yatakta seni kollarımın arasına alıyor, sana bütün mesut şehir uyudu, uyuyalım sevgilim diyorum. Sabahleyin bittilerle dolu, kimsenin kimseye hürmet etmediği, kimsenin kimseyi hürmete layık bulmadığı, istismar edenin, çalanın zengin ve bahtiyar olduğu, esnafının azgın, zenginin deli, haris, egoist, gaddar, fakirinin kayıtsız, sersem olduğu bir şehirde, işin kötüsü sensiz, oldukça kirli bir yatakta uyanıyorum. Ama sevgilim, olacak, büyük hayaller kuruyorum. Demek ki siz aslen İstanbullu değilsiniz. Hayır değilim ama artık buralı sayılırım. İşte bu hikayemden de anlaşılıyor ki ben artık Georgia'yı sevmeye başlamıştım. Gözüküyor, gözüküyor ama bu pek büyük bir hülya değil. Zaten söylüyorum, bu büyük bir hülya değil. 70-80 liralık bir memuriyet, bir ev, bir karı. Yalnız hayatımda şu emniyeti var ki bir peşin duygu. Durdu, sonra yani dedi, köpekli adam haline geleceğimi anlatan bir peşin duygu. Demek ki büyük hülyalarınızı kuramadınız. Gözlerimin içine baktı. Genç adam dedi. O hülyaları sen kur. Bak İstanbul güzelleşiyor. 35 yaşına kadar hiçbir kadın macerası geçirmemiş, aşkla dolu bir adamın cebinde parası da varsa yapacağı şey ne olabilir? Harp zamanıydı. Hala devam edip giden şu harbin ilk senesiydi. Kendimi kaptırmış gidiyordum. Günü gün etmeliydi. Ne fikir ne arkadaş vardı. Karidesçinin evine galiba her çarşamba akşamı damlardım. Karidesçinin evi. Sarı hastalık vardır, içeri girmeyiniz. Levhası kapısına yapışmadan evvel karidesçinin evi, çarşamba akşamları saat 6'dan sonra karanlık, boş, ağaçsız sokaklar içinde, ben içinde olduğum halde, uzaktaymışım, yorgunmuşum, bir sarı ışığa düşmüş bir muşamba perde görmüşüm tesirini verirdi. Ben bu anda gözlerimi kapamış olurdum. Evin hem içinde hem dışındaydım. Elmacık kemikleri çıkık, uzun boylu zayıf, sesiyle halleriyle insana kadın tabiatta bir erkek intibayı veren İstepan, cümbüşünden çıkan bozuk havaların bendeki tesirine bakardı. Karidesçi sokaktan biraz evvel gelmiş olurdu. Kalın, tüylü elleri, çok erkek, sert hatlı yüzü, geniş, dolgun omzu, boyundan geçme büyük cepli yeleği, her zaman yağmurdan ıslanmış siyah saçlarıyla küçücük rakı kadehimi doldurmakla uğraşırdı. Karısı pek esmer bir kadındı. İçinde beni eğlendirmekten hoşlanan, sonra bana acımaktan gelen bir takım şeyler bulunduğunu belki de vehmetmediğim gözleriyle İstepan'ın "O temahassis toteta mezitisis" diye başlayan şarkısına başını sallayarak gözlerini küçültüp büyülterek kırparak kısarak arkadaşlık ederdi. Mangal kömürüyle karanfil kokan oda eşyasının sahiplerine benden daha yakın olduklarına hiç şüphem yoksa da bana da kadehlerin arttığı nispette sokuluşları, sanki yüzüne bakmadığım yanımdakinin bu odada bir kış gecesi fakir ve meyus, fakat seven bir halde beklediğini, kendilerinin ise karidesçinin malı oldukları halde beni de iyi bir kiracı diye sevdiklerini söylerlerdi. İşte bu eşyanın bana, kiracımız, aziz kiracımız diye sokuldukları anda, insan eşyaya alışmadan rahat edemiyor, ne İstepan'ın Türkçesi, beni kaybettiğin zaman arayacaksın olan Rumca şarkısı, ne onun kadınla erkek arası hazin fakat iyi insanlığı, ne karidesçinin odanın içini erkek bir hakikatle dolduran kalın ağır sesi, ne de Sofia'nın şimdi masanın altında kalmış dolgun, pürüzsüz esmer bacakları karidesçinin evini güzelleştirebilirdi. Döner bakardım. İşte bu benim sevgilimdi. Onun rengine siklemen dediği bu tatlı kırmızı, yine onu süveter dediği hırkanın içinde, onu yeni zamanlara, hayır zamansız bir yeni insan dünyasına bürünmüş, etrafta sesler kesilmiş, işler durmuş, hokkabazlık bitmiş, Sofiyalar, İstepanlar, karidesçiler sanki gitmişler, odanın içinde yanmış karanfil kokusuyla yalnız kalmışız hülyası içinde severdim. yarın dudağından getirildi derdim. Öyle bakma derdi, öyle bakma bana. Bir kadeh rakı daha içerdim. Yakın bir teneke dama damlayan soğuk yağmur damlasını bu sırada sırtımda duyardım. Bu damlanın peşinden nerelere kadar gitmek mümkünse gittiğim olurdu. Sokakta kalmış bir kedi, çıplak bacaklı bir çocuk, bir sefil, bir beyaz ense, bir kıvırcık saç, kaloriferli, kütüphaneli, bol ışıklı bir oda, güzel bir yüzün bir kenarına konmuş aynı yağmur damlası. Bir üzüntüdür beni kavrardı. Bu içinde sefaletin, zenginliğin, kederin, saadetin, yalnızlığın, beraber olmanın, insan ömrüne takılı binlerce şeyin birbirine karıştığı yağmur damlası şuracıktaydı. İyice kapanmış perdeleri sıyırıp camı açarak bu damlayı rakıma damlatmak arzusuna kapılırdım. İçime o yağmur damlasından hasretleri, fakirlikleri, saadeti, insan hayatına saadet veya felaket gibi gözüken bütün cevherini doldurduğumu duyar, bu kadehe böylece sevgilimin çok esmer yüzünde firar eden, kayıp giden bir tadı karıştırarak içindekini bir hamlede yutardım. İstepan diye haykırırdım. Bana bir eski hava çal. İstepan bana, daha yaşı 40'ı henüz aşmış kötü bestekarların modası gelip geçmiş şarkılarını, gözlerini süzerek benim ona vereceğim 2 liranın bir an evvel verilmesini yahut verilip verilmeyeceğini düşünen beyaz ve masum alnıyla, gözleri yüzümün neresinde olduğunu anlayamadığım bir şekilde bakarak çalardı. Geçenlerde sevgilimin bir arkadaşıyla buluşmuştum. Onun evinin küçük odasından bir başka ev damının çinkosuna yine yağmurlar damlıyordu. Küçük odadaki alçak sedirin üzerinde bu yağmur tıkırtısını dinlerken kızın sarı kafası göğsüme düşmüş bir vaziyette "Yavrum, yorgiyam" diyivermişim. Kız bir diş gibi fırlamıştı. "İmkanı yok. Sen onu artık unutamazsın. Her kadında şimdiden sonra o vardır." Bu yazılar bir hatırlamanın verdiği şeyler olduğu, bir insicam vermeye çalışmadan aklıma ne gelirse yazdığım için Karadesçi'nin evini unutmuş gibi oldum. Yine oraya bir çarşamba akşamı ellerimde paketlerle girdiğimi görüyorum. Hafif hafif kar çiseliyordu. Beyoğlu ışıklarını biraz evvel yakmıştı. Akşama namusuyla evine dönen, cebindeki cüzdanı dolu, evinde karısı bekleyen işi tıkırında bir bakkal kadar mesuttum. Hiçbir şeyi, hiçbir hakikati bu nevi insanların niçin göremediklerini anlıyorum. Büyük bir ihsanmış gibi cebimden zahmetle çıkarıp bir dilenciye 10 kuruş veriyorum. Sanki insaniyete, insanlara bütün borcumu ödemişim. Şimdi bir eve şu çıkınlarla gider, bir kapı açılır, bir kadın kucaklayabilir, kapımı kilitlerim. Bir kadeh, bir kadeh daha atabilirim. Ondan sonra yatağımın sıcaklığını düşünerek biraz daha pastırma, bir çatal daha lahana turşusu yerim. Ardından bir kadeh daha atar, bir cigara yakarım. Karıcığım, sen gündüzlerimde, gecelerimde, rüyalarımda, cigaramda, rakımda, hasılı kanımdasın derim. Acaba sokakta karın altında titreyen çocuğa verdiğim 10 kuruşla daha ne kadar mesut olacağımı düşünmeden Karidesçi'nin evini bulabilecek miyim? Daha çok erken, o gelmemiştir. Onu beklemek ne zor. Mahalleleri biraz daha dolaşayım en iyisi. Hem bu saadet üşeyen insana verdiğim 10 kuruştan gelmiyor ki. Madem ki insanlar dünyayı bu şekle sokacak kadar düşürmüşler, madem ki 20 yaşındaki kızlar bir erkeği sevmeden parasını yemeyi öğrenmişler, madem ki gitgide batağa sapıyorum. Bu pis leş dünya ortasında satın alınmış Karidesçi'den, evinden, yatağından, İstepan'dan, hatta bu esmer ince yüzünde tabiat kanunlarının, kanın, canın, düşüncesizliğin en iptidai ışıkları yanan sevgilimden uzaklaşmak, bağıra bağıra uzaklaşmak. Uzaklaşıp da nereye gidebilirim? Gideceğim yer ya bir sinema, güzel erkek sürüsünü ortaya süren sinema, yahut da her şeyi sakinleştiren, asil, muhteşem, dünyada insanın bulabileceği en namuslu yer olan meyhane olabilir. Sanki riyakarlar orada da birkaç misli daha riyakar, namussuzlar daha namussuz değilmişler. Kaçılacak yer yok. İyisi mi Karidesçi'nin evini hususi bir meyhane sayalım? 3 kişilik mahrem bir meyhane. Sevdiğim yüzler, ah bir riyadan sıyrılsalar. İstepan ayağa kalksa, "Arkadaş, senin şu 2 kadeh rakın 2 liran olmasa da yine gelirdim. Sana alıştım. Şarkılarımı bu akşam parasız çalacağım." dese gücüme giderdi. Para varken İstepan'ın 1/2 ismini andığı, "Ah be Sofia mu? Katina da olsaydı çağırsam mı?" diye sorduğu karısı, evdeki kız gibi giydirdikleri 2 yaşındaki oğlan çocuğu varken, dünyada böyle dönerken, böyle arzuladığım, konuşturtmayı düşündüğüm şekilde konuşması beni büsbütün şaşırttı. Hayır, İstepan hiçbir şey söylemesin. Yüzümün malum olmayan bir yerine bakarak beyaz, masum, iyi kız gibi alnında benim 2 liramı düşünsün daha iyi. O alında Katina da vardır. Katina'yı bir kız arkadaş kıskançlığıyla seven İstepan, bir aralık, Çocuğum olmasa dayanamam. Sofia mı? Diyor. Katina İstefan'ı aldatmazsa İstefan'ı kim aldatacak? Bir aralık Koço'nun, karidesçinin, üç çocuğu birden odaya dolarlardı. Bu üç çocukta bana ve sevgilime karşı ne hisler bulunduğunu tahlile kalkardım. Ben karidesçinin o yaştaki çocuklarından biri olsam, karşımda oturan bu kocaman ak gözlü adamın, bu ince esmer yüzlü, geniş omuzlu, ıslak saman rengi boyunlu kıza neler hissettiğini bakışından, oturuşundan, hareketinden anlardım. Bu adam çarşambaları elinde çıkınlar, rakılarla, başka günler başka çıkınlarla, garip bir sessizlik içinde yalnız fısıltılar, ince ıslık gibi sesler çıkarılan bu odaya gelirdi. Sevdalı, sakin bir alem yaşatırdı. Bu aleme ana babamız da karışırdı. Ötekiler hakkımda ne düşünürse düşünsün, çocuklar onlar gibi düşünmüyorlardı. Karidesçinin çocuklarının en ufağı kıvırcık saçları ile elmaya, şan fıstığı ile tuzlu bademe, bu güzel kıvırcık saçlarıyla adeta bakarken ağzına pastırma veren annesinin eteğinden sevgilimin uzun kaşlarına, kahverengi gözlerine de dalardı. Badik burnundan nezleli türküler çıkardı. 4 yaşındaydı. Bademleri yedikten, pastırmayı çiğnedikten sonra bir yorgiyana, bir bana, bir yorgiyaya, insana Freudlar düşündüren bir şekilde bakardı. Annesinin elini kavrar, su isterdi. Ona rakılı bir kadehten su verilirdi. İçinde bir damlacık alkol bulunan yahut biraz anason kokan bu suyu nasıl hırslı arzuyla emdiğini bazı günler göreceğim gelmiştir. Karidesçinin çocuklarının en küçüğünü severdim. Onda canlı, hareketli, insan arzusu ve hırsından örülmüş bir gün şu karşısında oturan büyük kırmızı adam gibi olmak isteyen haller sezerdim. Karidesçinin öteki iki çocuğunun ikisi de başka anadan oldukları için evin içindeki durumları küçük çocuğunkinden farklıydı. Birisi 11 yaşında, ötekisi 14'ündeydi. Her ikisi de oğlandı. 11 yaşındaki her şeye katlanmış, büyük, altları çürük sarı gözleri, rengi hastalıklı yüzü, ufak, çirkin, adi elleri, yenmiş tırnaklarıyla yanından uzaklaştırmak istenilen sokulganlığıyla hiç de sevimli değildi. Fakat bu üç çocuktan en iyi yüreklisinin, bir gün en güzelinin bu çocuk olacağını sanıyorum. Onun insanın gözlerinin içine bakan, insanı seven hali, küçücük işleri tatlı bir süratle atılarak sevinçle yapması, sonra sakin çekilmesi görülecek bir şeydi. O bu çarşamba akşamlarını bir hafta bekliyor gibiydi. Eve girerken Sofia'ya haykırırdı. Mamaka, Ahmet Bey geldi. Hemen paketleri elimden alırdı. Limon aldınız mı? Ben limonu her zaman unuturdum. Sardalya kutusunu açmaya yarayan anahtarı çarçabuk temin ederdi. Onun etrafında bu kul köle oluşundan Sofia biraz telaşa düşer, çocuğu azarlamakla azarlamamak arası bir öfke ile üvey evlatlarına fena muamele ediyor denmesin diye Sotiraki derdi. Öyle etrafımda dönme yavrum, başım dönüyor. İşte bey para verdi, git limon al gel, hadi. Sotiri, başka eksik var mı Ahmet Bey derdi. Bir pakette cigara aldırırdım. Artan paranın kendisine kalacağını bildiği, ben de 1 lira verdiğim için daha birkaç şeyle alınacak eşyanın 75'i bulmasını isterdi. Üçüncü oğlan, o 14 yaşındaki Aleko, bir isyan numunesiydi. Sofia'nın ona söylediği en tatlı sözden bile bir mana çıkaran beynini okuyor gibi olurdu. O ne haşin, korkunç, isyankar bir mahluktu. Bu kocaman elli muhteşem babadan bile korkmuyordu. Bu Sofia, başkalarının ve kocasının yanında küllü duran kötü, üvey ana ruhu ile, herkes yanında sureti haktan göstermeye çalıştığı iyi yürekli ana rolüyle, ne kadar kabahatsiz olduğunu anlatmaya çalışan halleriyle, yalnız bu çocuktan yüz bulamıyordu, iğreniliyordu. Belki biz, İstefan, Yorgi'ye ben, belki de Koço, Sofia'ya hak veriyorduk. O küçük Aleko ise gözlerinde kin pırıltısıyla üvey anaya bakar, küçük seyrek dişlerini birbirine geçirircesine sıkardı. Sofia kocasına, adam olmayacak. Ne yapsam Koço adam olmayacak bu çocuk. Böyle olmaz, olamaz. Dembero, dembero. Bize döner, işe verdik kaçtı. Babasının yanında çalışmıyor. Sinemalara dadanmış, sinemalara. Aleko burunları yırtık kunduralarının üstünde, kısa pantolonundan parça parça, al al pislikten yanmış derisi gözüken apış aralarıyla, lacivert pantolonunun bembeyaz pantolon düğmesi, karışık saçları, insana, sokulmaz ki, sokulsa, bakılmamış, aylardır yıkanmamış ağır insan kokusu duyuracağını tahmin ettiğimiz gömleğiyle, üvey ana elinde bir çocuk timsali halinde, bir küçük muvaffak heykel haliyle karşımızda bekler, benden 25'i alınca kaçar giderdi. Yorgu'ya küçücük kadehinden bir damla daha içtiği, Sofia'ya eliyle kadehini doldurmamasını işaret ettiği zaman, evvela İstepan'la çocuklar, sonra karidesçi, en sonra da Sofia odadan çıkarlarken yağmurun sesi yeniden başlar, hala alevi tüten kömürler konuşmaya başlardı. Biz konuşmazdık. Onda bir korku mu, bir arzusuzluk mu desem, yoksa korkunç bir genç kız çekingenliği mi başlar desem, bir şeyler başlardı. Buna pek arzusuzluk denemezdi. Evet, beni sevmiyordu ama bir erkek kucağının sarsıntılı, korkunç alemine gireceğini hissederdi. Bu bana benden evvel hiç erkek görmediği zannını verirdi. Ellerim Yorgia'nın ellerini bir takım hazinelerden, gümüş ve altınlardan, servetten, saadetten bir şeyler yokluyor gibi bir altın babası hasis gibi yoklardı. Bu ellerde her şeyi tutuyordum. Bütün bir dünya buradan, bu ellerden telsiz, mevcisiz içime ahenkler, musikiler getirirdi. Onda neşeli, zengin bir ömrü, belki de beraberce tadıldığı için hemen saadet derecesine yükseliveren sefaleti bulurdum. Dilimde şimdiye kadar duyamadığın tatlar duyar, gözümde bilemediğim bir insanlık rüyası, bir Walt Disney filminin renkleri uçuşmaya başlardı. Aralık odanın halkasına geçirilmiş kancayı açar, karidesçi karısı odaya tekrar girerlerdi. Öteki odadan çocukların uykuda nefes alıp verişleri gelirdi. Karidesçinin ihtiyar anası kendi kendine söylenirdi. Gündüz gözüyle karidesçinin evini hiç görmemiştim. Bir gün daha ortalık kararmadan Yorgia'yı beklemek üzere kapıyı çalıyor, içeri giriyordum. Karidesçinin evi iç içe iki odadan ibaretti. İki odayı ayıran ortadaki kapı açıldığı zaman burası bir koridora benziyordu. Beni oturttukları oda karı kocanın yatak odasıydı. Sokağa nazır pencerelerin önündeki sedirde oturuyorum. Yanımda bir Singer dikiş makinesi ile bir takım kese kağıtları var. Kapının sağında duvarda halı taklidi Avrupa basması bir bezin hemen altında bir karyola, ayak ucunda iki resim iliştirilmiş bir ayna, karyolanın altından devrilmiş bir dikiş sepetiyle marangoz işi oyuncak bir çocuk arabası yarı yarıya gözüküyorlar. Daha ziyade sedire yakın, insanı sıhhatli gösteren bir aynalı dolap var. Bu dolabın içini görmek merakı beni sarıyor. Yerden üstünde iğneleri muntazam dizili kağıttan bir pembe iğne danlığı kaldırırken duvara asılı pırıl pırıl bir terazi gözüme çarpıyor. Elimdeki iğne danlığı iki satıhlı bir etajerin alt gözüne bırakıyorum. Vakit geçiyor. Dışarıda dolu yağıyor. Bir aralık oda ne kadar karardı. Aynaya bu aralık bir iki laf söyledim. Demin apaçık yüzümdeki çizgiler, göz kapaklarımdaki şişler hakkında kendi kendine konuşan aynada hava kararınca adeta genç, sevimli fakat meyus bir adam bulmuştum. Aynaya, birbirimizi aldatmaya lüzum yok efendi, demişim. Hızlıca söylemiş olacağım ki, dışarıda yaktığı mangalı içeriye sokmaya çalışan Sofia seslendi. Gelir, meraklanma, gelmezse gider evinden getiririm. Meraklandığım yok madam diyorum. Gelecek elbet, dışarıda dolu yağıyor da. Bırak yağsın, bizim mangal yandı ya, korkma. Getireyim mi? Biraz kokuyor ama. Aman getirme, bana pek dokunur. Üstüne bir iki karanfil atarım. Buraya getirme. Burada bırakayım da kızın başına vursun değil mi? İhtiyar çapkın seni. İki ayda ihtiyarladım. Ben madamdan çok aynaya kızıyorum. Namussuz ayna. Ne dedin? Sana değil Sofia, aynaya. Madam Sofia söylenmekte devam ediyor. Ben dinlemiyorum. Bu odada ne çok eşya var yahu. Buna komodin mi derler? Ne derlerse desinler. Hadi komodin diyelim. Onun yanında Kaneviç'e bir resim var. Atları dizgini azıya almış bir kızağın içinde kara sakallı kürklü bir adamla pos bıyıklı, hareketsiz, atların bu gidişi kendisine vız gelen bir arabacı. Sakallı adama sokulmuş kızı daha şimdi fark ettim. Kızın yüzü gözükmüyor. Sırtında beyaz bir kürk var. Atların yanı başında koşan köpek bu koşan kızağa göre hareketsiz, adeta durmuş halde. Bu bir resim yanlışlığı olsa gerek. Resimden de anlarmışım ya. Cam vuruluyor. Erken geldi bu akşam. O da benmişim, camlar benmişim gibi bir yerimde bir sarsılma duyuyorum. Kapıyı bulamıyor. Sesleniyorum. Madam, madam. Madam içeriden bağırıyor. Anlaşıldı, anlaşıldı. İçerideki odadan marsık kokusuna karışmış bir karanfil kokusu. Esrar kokusunu hatırlatan güzel bir kokuya karışmış, gözleri benden çok uzakta, saçlarında kırmızı mendil sarılı kız kimdir? Şişeyi açıyorum. Karanfil kokusu uçmuş, anason kokusu odayı dolduruyor. Dolu dinmiş, bir tabakta soğuk karidesler kırmızı, adeta ateşli. Artık nefes almadan okuyordu. İnkılapçı Gençlik, 82, 20 Mart 1943 ve Büyük Doğu'daki tefrikada da yer almıştır. Yorgia'nın Mahallesi. Dipnot, Büyük Doğu Dergisi'nin 22 Şubat 5 Temmuz 1946 tarihli 17-36 sayılarında roman başlığı altında 20 bölüm olarak yayınlanan Tefrika'daki sıraya göre 1 Nisan'da bir erik ağacıyla konuştum ve Mehmet Bey'e göre adlı öyküler burada bulunmaktadır. Sait Faik'in kitabını almadığı bu iki öykü sırasıyla 94. ve 97. sayfalara tarafımızdan eklenmiştir. Dünya yüzünde gördüğüm şehirlerin mahallelerini hep böyle perişan, dalgın, meyus dolaşırdım. Tahlil edemediğim öyle tuhaf yumuşaklıklar, acılar duyardım. Bana öyle gelirdi ki her geçtiğim mahalleden bir şeyler isterdim. Kapı önünde yarı çıplak, arzu içinde bir genç kız görürdüm. Cam siler, ev süpürür, halı silker yahut elinde bir bıçakla bir soğan soyardı. Derisinden burnuma aşina bir koku gelir. Bu eve yerleşmek, bu kıza akşamları yarın yapacağı yemeklerin erzakını getirmek, bu kızın boynuma atılması. Çocuklar görürdüm, benimdiler. O genç kızın kokusunu taşırlardı. Çamaşırlar görürdüm, tüterdi, uçardı, yabancı değildiler. Bir erkek çocuk kalın bilekleri, altın tüylü ensesi, perişan saçları, çıplak ayakları, sarı mintanıyla sanki arkadaşımdı. Beraber balık, dut satmıştık. Beraber kavga etmiş, günlerce görüşmemiştik. Bir akşamüstü ikimizin de içinde insanlığımızın en temiz hissi belirmişti. Bu arkadaşlık hissiydi. O akşam kimlerden, nelerden bahsetmemiştik. Uzun günler kavgalı iken birbirine değen gözlerimizde neler okuduğumuzu anlatıp gülmüştük. Seviştiğimizi o zaman nasıl anlayıvermiştik? Kavgamızın sebebi ne kadar silik, gülünç, uzak, sevimliydi. Her mahallede bir korku, bir dost, bir ev, bir kız, bir oğlan, bir nine, bir ana, bir saadet bırakmış çıkardım. Döner mahalleye bakar, bir kahramanlık, bir yabancı hayat tanımak, yaşamak arzusuyla ayrılırdım. Her yerde belki yaşamadan yaşadım. Bir evde doğdum. Komşuda esmer bir kız sevdim. Sabahleyin uyandığım zaman onun belirsiz hayaliyle uyanırdım. İçimde o vardı. Nereye gidersem beraber giderdi. İşimde karşımdaydı. Onu akşamleyin komşu kızlarıyla kapı önünde gördüğüm zaman ne vakit bütün mahrumiyetlerine, kederine, sevincine, derdine, dertsizliğine katılacağımı, onunla nasıl beraber üzüleceğimi, sonra nasıl gülüşeceğimizi, ellerini, yüzünü, dudağını, gözünü, diz kapağını, dirseğini, boynunu, kulağını, dişini nasıl öpeceğimi bir saniye içinde düşünmeden görür gibi olur, duyardım. Herkeste olduğu gibi bende de bir şey olurdu. Kalbim tak eder, durur gibi olur, sonra başlardı hızlı hızlı atmaya. Kim böyle söylemez? Hangi insanoğlu içinde bu acayip, bu tatlı duraklayıp koşuşmayı duymadı? Çoktan beri böyle mahalleleri dolaşmıyordum. Şehrin büyük caddesinin o cazip havasına karışmış sürüklenirken, Yorgia'yı tanıyınca mahallesini, evini de tanımak arzusu yeniden bende canlandı. Sanki 20 yaşına dönmüştüm ama bu dönüş o zamanki oluş değildi. Bu nihayet bir bilmeyerek tesir altında taklitti. Mahallelerde muayyel sevgililerle yaşaya yaşaya asıl sevgiliyi bulmak nasip olmamıştı bana. Bir çipil akşamüstü, beş parasız, uzak bir semtten uzak evime dönmek için yayan yürümeye mecbur kalışımın gününde o güzel tramvay, o içindeki insanlar, o buğulu ıslak camlar nerede bu, nerede onlar? Şimdi tramvaya atlayabilirdim. O ıslak insan, nefes, ayak kokulu tramvaya, insanların içine. Param var. Tramvaya atlayabilirim. Ne demek istediğimi ben de bilmiyorum. Yalnız yürümem, o tramvaya atlamamam lazım. Ama yorgunum, bitkinim, yalnızım. Nihayet anladım. İki tarafından karanlık yokuşlar, fakir evler inen bir sel yatağı. Yukarıdan aşağı evleri, caddeleri insanlarıyla yuvarlanır gibi inen bu yokuşların manzarası görülmemiş bir şey gibi. Bir tarafında randevu evlerinin, öte tarafta umumi evlerin kaynaştığı bölge. Karidesçiler, elektrik amelesi, ekmekçi, sirkeci, marangoz çırağı, garson, berber, akordiyoncu, kitarcı, bar artisti, revü figüranı, terzi çırağı gibi esnafın birbiri üzerine yığıldığı yokuşta birbirine karışmış her din ve mezhep, Türk, Rus, Ermeni, Rum, Nasturi, Arap, Çingene, Fransız, Katolik, Levanten, Hırvat, Sırp, Bulgar, Acem, Efganlı, Çinli, Tatar, Yahudi, İtalyan, Maltız, daha her türlü milletin birbirine karıştığı bu garip mahalleden sel yatağını her akşam küçük figüran kızlar iner. Onların ve terzi kızlarının arkasından berber çırakları yürür. Berber çıraklarının arkasına da burma bıyıklı bir Arnavut takılır. Tamam. Perdeleri çekilmiş bir evden evvela bir gramofon sesi, sonra bir çığlık duyulur. Bir adam evin camlarını kırar. Bir erkek bir polise bir hava gazı lambasının ışığında cebindeki bütün parasının aşırıldığından şikayet eder. Mahalle sessiz karanlıktır. Ama evlerin içinde, hatta bazı ağaçların arasında hayat fıkır fıkır kaynamaktadır. İki insanın dudak dudağa verdiği büyük esrarengiz saatlerde bir sarhoş sesinden ürken genç aşıklar kaçarlar. Bekçi sevişenleri inadına rahatsız eder. Kimse öpüşmesin artık der gibi düdüğünü öttürür. Gülizar öyle acı bir sesle, kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar der ki, aşağıdan mamanın kart oğlan sesi, Ziba'nın bülbülü de susmak bilmez ki karşılığını verir, mangalı karıştırır, haykırır. Susacak mısın sen kart sesli karı? Gülizar ana avrat karıştıran bir küfür savurur. Dost ayakkabılarını giyerken fırlar. Bana mı söyledin ulan ola kırdığı? Sana neye söyleyeyim be delikanlı? Bana söyledin, bana söyledin. Yok yahu, sana söylemedik be, aşağıdaki koca karıya. Aşağıdaki koca karıya buradan laf atılır mı kahpe? Değil sana be. Bana dedin, de erkek sen bir daha. Ulan sana söyledim be, ne olacak? Herif tükürür gibi bir tuğ dedikten sonra, bana ha, bana, benim anama kimse lakırdı söylememiştir. Senin de, evinin de, mamanın da, koca karının da. Para vermemek için uydurulan bu bahaneden sonra Çamur Şaban kapı dışarı edilir. Gülizar mamaya, ben biliyordum onun ne çamur olduğunu ya, bana çık diye sen söyledin. Bir başkası teşrif ederse ben hakkımı alırım. Para almak benim vazifem değil ki, siz alacaktınız. Sus orospu, ben seni bilmez miyim? Kim bilir herife ne söyledin? Senin ağzın ne çirkeftir ben bilmez miyim? Geçen gün bedava ciğer verdiği zaman da iyi çocuktur diyordun bana ama. Şimdi kötü mü oldu? Hadi geç, bize sökmez o. Gülizar bir ufacık delikanlının empremesini çekmesine sinirlenmiş. Dur ulan be, vay anasını. Bu da hep sinirlendiğim zaman yalışır be. Ah bu Ziba sokağı. Ne zaman sevgilimi evine bırakıp yokuş yukarı çıkmaya savaşsam, yolumu şaşırır bu sokağa saparım. İçimi bir külhan beylik havası sarar. Ah anam derim birisine. O kaşlarını kaldırır, başka evin penceresindeki bir arkadaşına az pilav koy diye bağırır. Biraz sonra ben pişman olmuş, arkama bakmadan giderken sesini, adeta masum sesini işitirim. Bob Steele gelsene, hani ah anam diyordun. Sevgilimin evi çok aşağılarda kalmıştır. Sevgilimin evine daha girmemiştim. Onu Ziba sokağına muvazi bir yokuştan indirir, sel yatağına varırdık. Kaldırımsız, dükkanları kapanmış, gündüz gözüyle hiç görmediğim, bir Anadolu kasabası haliyle uzayan bir ana caddeden geçerdik. Dükkanların ve çarşının bittiği yerde ondan ayrılırdım. Vangelistra Kilisesi önümde bir hayalet haliyle uykusuz bakar. Çarşının bittiği yerde birdenbire peyda olan kocaman bir karanlık meydandan onun silinip kaybolduğunu, yine gözüküp bir aralığa saptığını, bir ışığın yavaş yavaş gösterdiği meydanın ortasına yığılmış küçücük barakaları gözlerim karanlığa alışınca fark ederdim. Birkaç gün için yapılmış, yarın başka bir memlekete, başka bir işe gidecek bir muhacir işçi kafilesi, evlerine benzeyen bu meydanda uzun müddet kalırdım. Düşünürdüm, evine artık girmiştir, fistanını çıkarmıştır. Çarmıhtaki İsa'ya göğsünde bir çarmıh yaparak belki derhal uyumuştur. İşte uyuduğunu düşünerek dönerim. Her zaman da yolum bu Ziba sokağına düşer. Ne hoş yüzlü bir kahveci vardır sol tarafta. Bir dört yol ağzında kadınlarla birlikte oturulan, güzel kahve pişirilen, menekşelerden biçilmiştir şalvarı şarkısı çok söylenen bir kahve. Kahvenin içinde bir adam, belki de bir orospuyu deliler gibi seven delikanlı budur. Köpekli adam yazısından birçok yerlere atladı. Niye okumuyorsun diye sordum. Öyle bir işaretle cevap verdi ki, buralarını kötü mü buluyordu yoksa okumak mı istemiyordu anlayamadım. Bir aralık o kalkınca, artık gizli şeyleri okumaya adet ettiğimden midir nedir, alıp okudum. Şöyle bir pasaj vardı. Sevgilisiyle bir kavga sonunda karakollara düşmüş, sevgilisini dövmüş. O pasajları ben de atlıyorum. Çünkü dostumu böyle çırılçıplak soymak, hatırasına hürmetsizlik olacağından, bütün bunları şiddetli ihtirasa bağışladığım için yazmıyorum. Yalnız bu parçadan şuraları bana bir tuhaf zihniyeti göstermesi itibariyle enteresan gözüktü de alıyorum. Sonra bir aralık karakola ensesi dümdüz tıraşlı, kumral saçlı, lacivert elbiseli, hoş tavırlı bir delikanlı getirdiler. İsmi Film Hayri'ymiş. Sonraları onu çok iyi tanıdım. Sabıkalı Film Hayri hakkında onun tarafına eğilmeden söz açmama imkan yoktur. Bir sabıkalıyı övmek istemem ama bir sabıkalı beni överse hoşuma gider. bütün kabahatlerimde aşık oğlandır, kusuruna bakılmaz dediği için mi bilmem, hep onun tarafına meylederim. Hem neden film hakkında müsamahakar davranmayacakmışım? Film yaptıklarının cezasını bir defa bile çekmemezlik etmedi ki. Bazen başkalarınınkini bile çekti. Film Hayri'ye neden film demişler orasını pek bilemiyorum. Yalnız çok numaracıdır. İnsanın ağzından girer, burnundan çıkar. Arkadaşları onun ne manzaraları vardır derler. Bir zamanlar sinemalarda bir komik, bir manzara, ondan sonra da dram gösterilirdi. Belki de bu lakap o zamandan kalmadır. Film 35'i aşmıştır ama göstermez. Hapishanede görmeseydim 20 yaşında gözükecektim der. Küçük, çirkin, münasebetsiz bir yüzü vardır. Yalnız küçük gözleri pek sevimli, pek de zekidir. Filip Hayri'nin metresi Çamlıcalı Ayşe'nin yüzündeki ustura yarasıyla, Ziba'daki kahveci Las Hasan'ın burnunun yarısı film tarafından manzarası iyi olmadığı için kesilmiştir. Film fena rejisör değildir. Sanki dünya yüzündeki bütün sakatlıkları, namussuzlukları o düzleyecek, o namuslu edecektir. Birçok evin camları onun tarafından kırılmıştır. Evler hava alsın, içeriye biraz temiz hava girsin diye bu işi yaptığını karakolda söylemiş, imza atamadığı için parmağını kağıda basmıştır. Yalnız Beyoğlu'ndaki sinemada bir ceketin ceplerini karıştırdığını 100 defa inkar etti. Bana, ağabey dedi, Ayşe'nin başına yemin ederim ben yapmamıştım. Doğru doğru, güzel bayan pastanesinden hani o çok ayaz yapan kışta bir palto aşırdım, doğru. Filmin bunları yapmaması daha doğruydu. Ama madem ki yaptı, madem ki bir seneye yakın yattı, cezasını çekti.